haftanın vaazı Rab'bin dua savaşçıları Elias ve Sen Yakup bölüm 4 ayet 16'dan 18'e.
Bugün sanki vaazımızın başlığını koymak istiyorum. Rab'bin dua savaşçıları kim? Elias ve Sen. Rab'bin dua savaşçıları Elias ve Sen. Bildiğiniz gibi biz İncil dersimizde Yakup mektubundan okuyoruz. Ve orada 4. bölümde yazarı Yakup istiyor imanlılara kuraj versin dua etmek için. Ve bunu nasıl yapıyor? Veriyor bir kişinin hayatı bize örnek. Ve aynısını biz bugün yapmak istiyoruz. Eski antlaşmadan bir kişinin hayatına bakmak istiyoruz. O nasıl dua etti, o bize örnek olsun. Şimdi istiyoruz okuyalım Yakup 4. bölümden 16-18'e kadar. Bakın nasıl büyük bir kurajla ona örnek veriyor. Doğru bir adamın canlı duası çok şey değiştiriyor. İlyas da bizim gibi hisseden bir insandı. Ama ciddi olarak dua etti, yağmur yağmasın diye. Ve sonra yeryüzünde 3 sene 6 ay yağmur yağmadı. Ve bir daha dua etti. Ve sonra gök kendi yağmurunu saldı. Toprak da yeğenti çıkardı. İlyas'ın ne kadar büyük bir adam olduğunu biliyoruz. O kadar büyük bir adam ki Rab İsa ne vakit şanlı görünüşünde Balkan üzerinde öğrencilerine gözüktüyse onun yanında iki kişi vardı. Kim idi? Musa ve İlyas. Demek sanki bir anlayış veriliyor. İlyas Musa kadar büyük bir adam. Hepimiz Musa biliyoruz ne kadar korkunç işler yaptı, ne kadar büyük mucizeler yaptı. Ve aynısını İlyas yaptı. Ama bu da bize bir anlayış veriliyor ki bu mucizeler ve bundaki büyük güç nereden geldi? Onun dua hayatında. Dua hayatında. Biz sadece daha fazla onun yaptıklarını okuyoruz. Ama Yakup bize anlattırıyor bu güç nereden geliyor. Dışarıda ne kadar büyük işler yaptıysa aynı zamanda saklıdan her gün, günden güne dua ederken bu güç aldı. Ama Yakup'un anlattığı ayet bana çok fazla kuraj veriyor. Ben kimin kendimi İlyas'la karşılaştırdım? Sen kimsin kendini İlyas'la karşılaştırırsın? Sen var mı ölüleri dirilttirdiğin İlyas gibi? Sen var mı İsa gibi çıkasın ödesin rüzgar sus? Değil, rüzgar sustu. Ya da bu örnek verildiği gibi dua etti ve yağmur yağmadı 3,5 sene. Sende var mı öyle bir güç? Ama Yakup bize burada kuraj vermek istiyor. Sanmayın ki bu İlyas o kadar yani bir böyle uzaylı gibi sanki başka bir planetadan gelmiş. Hayır diyor. İlyas diyor bizim gibi hisseden bir insandır. Ve bugün bu ayet sana kuraj versin ki sen de dua edebilirsin. İlyas'ın gücü duadan geldi. Ve onun için bugün onun hayatına daha fazla bakmak istiyoruz. Tamam mı? 5 tane olaya bakıyoruz İlyas'ın hayatından. Evet. Şimdi parça parça okuyacağız. İlyas ne gibi büyük işler yaptı ve onun arkasındaki dua hayatı nasıl idi? 1. Krallar kitabından 17 bölümden ve daha sonraları. En birincisi görüyoruz doğruluk için dua etmek. Doğruluk için dua etmek. 1. Krallar 17. bölüm ayet 1'de şöyle bir olay oluyor. O zamanki kral Ahab idi. İsrail krallığı ikiye bölünmüştü. Güney tarafında, yurt tarafında Yahuda diye bir krallık. Kuzey tarafında, Sever tarafında İsrail denilen bir krallık. Ve İsrail krallığı onun başında Ahab adında kötü bir kral vardı. Bütün halkı sürükledi putperestliğe. Bu yeni bir şey değildi. Bütün krallar bunu yaptıydı. Ama o yabancı bir kadın aldı. Kraliçe olsun İzebel. O da bütün halkı putperestliğe sürükmekle yetinmedi. Aynı zamanda gerçek Tanrı adamlarını öldürttü. Yasak etti. Gerçek Tanrı'ya, Yahve'ye tapınsın. Evet. Ve artık zamanda oldu. Rab dayandı. Ama en sonunda dedi ki yeter. Ve bunun için İlyas'ı yolladı. Şöyle okuyoruz. Gilat'ın Tisbe kentinden olan İlyas Ahab'a şöyle dedi. Hizmet ettiğim İsrail'in Tanrısı yaşayan Rabbin adıyla derim ki ben söylemedikçe Önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak ne de çiğ düşecek. Korkunç bir şey. Düşünebiliyor musun bu senaryo? Kafamda bunu canlandırmaya çalışıyorum. Kral tek başına değil, etrafında yüzlerce kişi var, hizmetçi. Ve İlyas, o da sıradan bir kişi değil. İlyas'ın görünüşünü hatırlıyorsunuz. İlyas hep, mesela böyle papaz kilisesindeki ikonalara bakarsanız, İlyas hep böyle gösteriyor ateş için. Saçları sanki ateş, ağzından sanki ateş çıkıyor, ayakları sanki bastığı yerde ateş çıkıyor. Neden böyle? Çünkü İlyas'ın hizmeti, İlyas'ın karakteri, İlyas'ın kendisi sanki bu kadar ateşliydi. Ve bu adam sıradan bir adam değildi. Yaşardı kasabadan dışarıda, yaşardı böyle ıssız yerlerde, çöllerde. Tamam mı? Senelerce o da yaşardı. İnsanlar işi yok, ara sıra dağılırdı kasabalara. Ama o çöllerde yaşarken gece gündüz Rab'den baş başayı. Ve kuvvet zaten oradan gelir. Ve burada sanki büyük bir ateşli bir, nasıl diyeyim, bir top gibi çıkıyor yani Ahav'ın önüne. Ve diyor ki, Allah seni yargıladı. Ben dua edeceğim, o zaman yağmur yağacak. O zamana kadar bir damla su inmeyecek. Ne gökten, ne hani şey olarak yeryüzünde hiçbir su olmuyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar korkunç bir şey. İlyas demedi ki ne kadar sürecek bu? İlk önce yeşillikler bitiyor. Ondan sonra ağaçlar yavaş yavaş kurumaya başlıyor. Ondan sonra hayvanlar ölmeye başlıyor. Ve en sonunda bütün insanlar da ölecek. Allah bunu yapıyor kendi halkına. Düşünebiliyor musunuz? İlyas gitmedi bir hangi bir başka halkına. Peygamberi olsun. Hayır, İsrail halkına. Allah'ın seçtiği, sevgili halkına. Evet. Şimdi okuduğumuz parçada dua hakkında bir şey okumuyoruz değil mi? İlyas lap diye çıkıyor Kral Ahav'ın önünde ve diyor ki ben söylemeden bir daha yağmur çıkmayacak. İlyas lap diye Ahav'ın karşısına çıkıyor ama okumadığımız bir şey var ve Yakup bunu sanki dolduruyor. Uzun sene hazırlık ol. Bu İlyas uzun sene çölde yaşadı. Ara sıra halkın arasında dağıldı. Ve böylece bu kontrastı daha büyük görmeye başladı. Kontrast nerede? Çölde iken Allah'ın kanunu, Musa'nın kanunu gece gündüz düşündü. Allah'ın sıralarını nasıl Rab istiyor yani kendi halkı olsun diye bir standart olarak gece gündüz onun önündeydi. Ama kasaba indiği zaman bambaşka bir şeydi. Halk artık usul usul Rab'ten uzaklaşmıştı. Ve kim kasabada yaşarsa onu fark edemiyor. Çünkü bu proses yavaş yavaş böyle. Ve en sonunda halk bütün sapmıştı. Ama kim kırdan gelirse bu farkı çok temiz görüyor. Ve İlyas da çölden kasaba girdiği zaman yani bunu çok iyi anladı. Bu farkı çok büyük gördü. Halk büsbütün Rab'den uzaklaştı. Kendilerine Baal ve Astarte adında iki puta verdiler. Baal erkek olarak düşünüldü. Astarte gene dişi tanrıydı. Erkek bir de dişi tanrısı. Ve tabii ki düşünebiliyorsunuz bu nasıl? Onların birleşmeleri, onların yani seks yapmaları bereket getirir. Yağmur diye hani sanki onların birleşmelerinden düşünüldü. Ve böylelikle iğrenç tapınmalar yaparlardı. Yemek, içmek, orgiler, seks orgiler falan. Bütün bunlar tapınma olarak görürdüler. Bu normaliydi. Çünkü tabii ki sadece İsrail değil, etraftaki halklar bu tapınışı kullanırdılar. Bu onlara daha iyi gelirdi. Daha normal. Çünkü gözünün önünde bir şey var. Ve tabii ki eğlence olarak daha büyük bir şey, daha güzel bir şey. Hani kendini bırakabilirsin. Yemek, içmek, gezgincilik vardı. O da tapınmanın bir parçası düşünüyor musun? Ve sanmayın ki bu ufak bir şeydi. Biz kutsal kitapta neler okuyoruz? Aynısını yapardılar putperest halklar. Kendi putların adına, onların şerefine. Ona da büyük seremonyalar vardı. O putların da tapınakları vardı, evleri vardı. Kahinler vardı, büyük spesial böyle giysiler vardı. Kurbanlar kesilirdi. İlahiler ve mezmular okunurdu. Onların da peygamberleri vardı, sahte peygamberler vardı. Onlar da oruç tutardı. Onlar da bazen biraz moral, yani iyi bir, temiz bir yaşama hakkında konuşurdu. Din, religya istediğin kadar. Ama tabii ki tema bu değil. Onlar dinin içinde Allah'ı gerçek Tanrı'yı bıraktılar. Bütün bunların altında insan gene kendi benliğini beslerdi. Hayatını kendi kafasına göre aydardı. Gerçek Allah'ın, Rabbin, Yahve'nin tapınışı öyle değildi değil mi? Rab çünkü kendi halkına buyurdu, görünmeyen bir Tanrı'ya tapsın. Bu Allah da kendi halkının gündelik hayatına ve politikasına bile karışırdı. Beklerdi yani onlardan büyük bir standart, büyük bir şey beklerdi. Bütün bu şeyler putperestlerin arasında Baal ve Astarte tapınışında yoktu. Kendini sağlıyorsun istediğin kadar ve aynı zamanda gene religya, gene din var. O yüzden bu daha iyi gelirdi. Bu artık çok uzun bir proses idi. Bu belki yüzlerce sene sürdü ve halk artık büsbütün Rab'ı bıraktı. 1000 kişi de belki bir kişi çıkıyor Yahve'ye tapsın. 1000 kişi de bir kişi çıkıyor Musa'nın kanunlarına, buyruklarına önem versin. Bütün saptılar Rab'da. Bu korkunç bir şey. Bu korkunç durumu düşünebiliyor muyuz? Evet. Ama şimdi yetmiyor bu. Şimdi yeni bir şey çıktı. Bu hepsi eski. Bu İlyas'tan önceydi. Ama İlyas'ın zamanında yeni bir şey çıktı. Şu ki hani gerçek Tanrı'ya, Yahve'ye tapanlara baskı yapardılar. Onları öldürürdüler, kovalardılar, bırakmazdılar hayatta. Gerçek Tanrı'ya tapanlar kendilerini mağaralarda saklanırdılar. Evet, İlyas bunları görüyor. Ve bunca sene dua etti. Rab yap bir şey. İntikam al. Açık açık bunu söyledi. Bu kraliçeyi ve bu kralı durdur. İlyas böyle senelerce dua etti. Tabi bunu okumuyoruz ama Yakup bunu dolduruyor. Çünkü onun arkasında görüyoruz ki İlyas'ın ne kadar büyük dua hayatı var. İlyas'ın adı bile aslında Eliya. Değil mi? Eliya. Eli Tanrı demektir. Ve Tanrım demektir daha doğrusu. Yah, Yahve'nin kısaltmasıdır. Eli Yah demektir. Benim Tanrım, benim Allah'ım Yahve'dir. İlyas'ın adı sanki bir program, bir slogan. Nasıl partiler, seçimler de sloganlar kullanıyorlar. Eliya adı aslında bir slogan, bir programdır. Benim Tanrım Yahve derken sanki demek istiyor ki ben sadece Yahve'ye kulluk edeceğim. Tamam mı? Bu sanki putperestliğe savaş ilan etmek gibi bir şey. İlyas'ın adı bile putperestliğe yani bir savaş demek. Verab şimdi İlyas'ın bu uzun sene dua etmesine karşılık veriyor. Cevap veriyor. Ve diyor ki ben bu halkı ve onun yabancı kraliçesini davalayacağım. Yağmur yağmayacak. Bunu en birinci görüyoruz. Ve Allah burada büyük bir şey yapıyor. Demiyor sadece yağmur yağmayacak. Bu yargıyı, bu davayı Rab diyor ki benim adamıma, benim peygamberime teslim ediyor. Ben kesiliyorum ortadan, ben çekiliyorum. Tamam. İlyas artık meseledir. Bana bağırmayacaksınız. İlyas'a bakacaksınız. İlyas ne zaman derse yağmur yağacak, o zaman yağmur yağacak. Korkunç bir şey. Ve bu da Rabbimizin çalışmasını görüyoruz. O kendi davalarını bize teslim ediyor. Ve bu yani bize çok büyük bir şereftir ve çok büyük bir görevdir aynı zamanda. Arkadaş sen buna uyanıyor musun? Sen bunu anlamaya başlıyor musun? Burada ne var? Çünkü Rab açıkça İlyas'ı bizimle karşılaştı. Ama sadece bu Yakup değil. İncil'in son kitabı, açıklama kitabında, bütün 11. bölümde, orada iki tane adam görüyoruz. İki şahit. Ve Rab diyor ki, ben iki şahidime güç vereceğim. Ve ondan sonra onları anlattırıyor. Ve bunun üzerinde şimdi çok komentarlar var, çok değişik teoriler var. Bu iki şahitler kimdir? Bize burada bir ipucu veriyor, bakın. İkisinde izin var, gökü kapatırsınlar. Öyle ki peygamberlik günlerinde hiç yağmur yağmasın. Ve onlarda izin var, suyu kana döndürsünler. Ve ne kadar sık isterlerse dünyayı her türlü bela ile vurabilirler. Kim eski antlaşmayı bilirse hemen anlıyor. Bu iki adam, bu iki şahit nedir? Birincisi diyor ki, gökleri kapattırıyor, hiç yağmur yağmaz. Kim o? Elbette İlyas. Öbürü ne yazıyor? Onda izin var, suyu kana döndürsünler. Musa değil mi? Ve ne kadar sık istersin dünyaya bela ile vurabilirsin. İlyas ve Musa. Sanmayalım şimdi Musa ve İlyas mesalarından dönsünler bir daha yeryüzüne gelsinler. Mesela o değil. Hayırdır. Benim şahitlerim, İsa Mesih'in şahitleri, sen onlardan bir parçasısın. Bütün kilise olarak, bütün yeryüzündeki bütün kiliseler diyor ki Musa'ya ve İlyas'a benziyorlar. Öyle diyor ki onlar da İsa Mesih'in öğrencileri, İsa Mesih'in şahitleri Musa'nın ve İlyas'ın görevini yapacaklar. Rab senin dualarını kullanacak bu yeryüzünü davalamak için. Bunu hiç düşündün mü? Sen dua ettiğin zaman Rab cevap verecek. Ama nasıl dua ediyorsun? Önerik ekmek ver bize, yani işte şu tok parasını ödeyelim bilmem de bu mu? Yoksa İlyas gibi bir dua mı yapıyorsun? Yoksa sen İlyas gibi rahatsız mı oluyorsun putperestlikten? Mesele bu. Ve görüyoruz iki tane olay var burada. İki şahit, hem Musa hem İlyas. Birisi bu görevi yapsın, öbürü başka görevi yapsın. Hayır, ikisi hem Musa hem İlyas. Bir fark var burada. Çünkü Musa Allahsız bir krala gitti. Dedi ki benim halkımı bırak. Ama İlyas başka. İlyas yabancı bir halka gönderilmedi. İlyas kendi halkına gönderildi, Allah halkına gönderildi. Ve diyor ki benim halkım yoldan çıktı, sen onu geri döndür. Evet, bugün İlyas'ı konuşursak, bugünkü duruma çevirirsek biz dünyaya bakmıyoruz. Yani bugün İlyas'ın görevini yapmak dünyaya karşı değil ama kiliseye karşı. Evet, dünyaya bakmıyoruz. Ondan beklemiyoruz Rabb'e itaat etsinler, İsa gibi yaşasınlar. Dünyadan beklemiyoruz düşmanlarını sevsinler. Dünyadan beklemiyoruz bizim Rabbimizi tapsınlar. Hayır, biz bunu biliyoruz. Ama tabii ki kiliseden bambaşka bir bütün. Kilisede putperestliğin yeri yok. Evet, bizim kafamızda daha öyle bir düşünce var. Burası Hristiyan devleti, öyle değil mi? Kaç defa bunu işitiyorum insanlardan. Burası Hristiyan devleti. Ama bu artık yavaş yavaş kayboldu. Biz lazım kabul edelim, burası Hristiyan devleti değil. Bütün Avrupa artık anti-Hrist düşüncesine dönmüştü. Tamam. Burası Hristiyan devleti, bu kalktı artık. Komünistlerin yapamadığını bugünkü devlet ve büyük güçler bunu yapıyor. Halkı bütün Allahsız durumuna getiriyor, birinci adım. Ve ikinci adım, halkı bütün Hristiyanlara karşı düşman yapıyor. Biz bunu biliyoruz, biz bunu bekliyoruz. Buna şaşmayalım. Kaç defa okuyorum böyle spesaniyelerde, internette bilmem ne, yani kilise adamları, ah bu olmuş, şu olmuş, devlet gene böyle yaptı, bizi baskı yapıyorlar. Ya neye şaşıyorsun bunu? Bunu kafamızdan silelim. Bir şey beklemeyelim devletten. Bir şey beklemeyelim Avrupa'dan. Bir şey beklemeyelim Hristiyan halklardan. Bu artık bitti. İlyas'ın görevi değildi onlara karşı. İlyas'ın görevi bambaşka. Kiliseye karşı. Amerika'da mesela birçok yerlerde iyi doğuş bayramı diyemezsin. Bu yasak. Devlet bunu yasak ediyor. Lazım diyesin iyi bayramlar. Ama hangi bayram? Nedir? Aa yok sus. Yasak. İsa'yı anmayacaksın. Tamam mı? Kolera artık Noel bir mamon ve ticaret bayramı oldu. İsa yok. Değil sadece anılmasın ama yasak bile ediyorlar. İsa Mesih'in anılmasın. İsa'yı absolut yasak ediyorlar. Hatta kim bunu yaparsa devlet artık ona ceza veriyor. Para cezası veriyor çok ağır. Evet. Her yerde korkunç çürüklük görüyoruz. Aileler bozuluyor. Bir sadece tek tek aileler bozulsun. Ama aile düşüncesi, hane düşüncesi bile bütün ortadan kalkıyor. Bugünkü güçler öyle bir gelecek için plan yapıyorlar ki nerede aile yok, anne, baba, kızan diye bir şey kalmayacak. İnsanlar maşineden doğacaklar ve tek başına yaşayacaklar bütün hayat boyunca. Ve böylelikle insanlar daha kolay kontrol edilecek. Almanya, İngiltere gibi yerlerde evlerin çoğu tek kişilikti, apartmanların çoğu tek kişilikti artık. Yani bütün kasabalar değişiyor, binalar değişiyor. Bu işe yani uygun olsun diye. Her yerde sapıklık görüyoruz. Homoseksüellik propagandası. Milyonlarca avort yapılıyor. Yaşlıları öldürmeye başlıyorlar. Sen artık yaşlısın ve artık halkın senden faydası yok. Öldürülüyorsun. Hollanda'da böyle zakonlar bile çıktı. Tamam mı? İnsanın genetik yapısını bozuyorlar. Kadın ya da erkek tek başına karar veriyor. Ana ya da baba olsun. Kendi istediği gibi bir bebek poliska yapıyor ve onu laboratuvarda yani ota getiriyorlar. Müdahaleler. Bunlar hepsi korkunç şeyler. Korkunç sapıklıklar. Biz bunu görüyoruz bugün. Şimdi görüyoruz İlyas buraya gelirse Neyi bağıracak? Hayır. Bu temalara bağırmayacak. Ama İlyas'ın işi kilisenin içindeki çürüklüğe karşı çıksın. Bunu iyice anlayalım. Evet. Kiliseye bakarsak aynı kaos görüyoruz. Birçok kendini Hristiyan diyen kişiler bütün dünya gibi düşünüyorlar. Bütün Allahsızlar gibi düşünüyorlar. Bütün onların standartlarını kabul etmişler. Amerika'da Protestan kiliselerinin içinde evlilik bozmak, razvot meselesi imansızlardan daha yüksek. İmansızlar 55% evlilikler bozuluyor. Ama evangelist kiliselerinde 60% evlilikler bozuluyor. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bunlar gösteriyor ki yani kilise o kadar çürüktür, bu lazım hiç olmaz. Okudum Almanya'da kadın papaz iki erkek evlendiriyor. Kilisenin içinde. Ama bu kabul oluyor. Bu normal oluyor. Daha bu değil. En korkunç okuduğum bir şey. Başlıyorlar artık razvotları bereketlemeye. Biliyorsunuz Rab Kutsal Kitap'ta açıkça diyor ki ben razvottan nefret ediyorum. Ama burada dünya standartına sahip olup papaz bunu bereketliyor. Güle güle ayrılır. Ve daha neler? Bunlar çok aşırı temalar diyeceksin. Ama biraz daha yakın bir, evimiz daha yakın bir duruma bakarsak, Bulgaristan'da bile topluluklara bakarsak korkunç sapıklıklar görüyoruz. Her bir yerde günah var. Ve İlyas şimdi ortaya çıkarsa bugün bu şeylere karşı çıkacak. Evet, birincisi bu. İlyas Kral Ahab'a karşı çıktı. Bunca seni dua etti. Ve Rab dualarına cevap verdi. Ve dedi ki doğruluk için savaşıyorum. Ben istiyorum artık doğruluk olsun. Ve böylelikle de yağmuru kesti. Sonra ne oldu? Kısaca anlattırıyorum. İyi güzel. Artık yağmur yağmayacak. Ama İlyas da bu işin içinde. Bütün halk açlık çekiyor. İlyas da açlık çekiyor. Ve olabilir İlyas ölsün. Ondan sonra ne olacak? Rab ona önce buyruk verdi. Kidron adında bir dere var. O derin yanında kendine bir yer yaptı. O da otur, bekle. Ondan sonra Rab bir mucize yaptı. Kargalar gönderdi. Her gün ona taze et ve ekmek getirdiler ve dereden içti. Bir zaman sonra bu da durdu. Dere de durdu. Artık su kalmadı. En hiç derelerde bile. Düşünebiliyor musun? Bizim Meriç kadar büyük bir ırmak, bir dere kurusun. Hiçbir gram su olmasın. E ama adam şimdi Allah'ın işini yapıyor. İtaat ediyor. Ve sonra başına bela. Sen olsan ne yapıyorsun? Nasıl Allah yedi? Ben onun işini yapmaya kalkıyorum. Ondan sonra beni aç bırakıyor. Evet. İnsan gerçekten bu duruma gelebilir. Ve sen sanma ki Rab'be itaat ederken her şey rahat olacak. Madem ben Allah'ı sesliyorum, benim problemlerim yok. İlyas'ın hayatı ona karşı bir şahittir. Hayır, çok büyük problemlerim var. Aç kalabilirsin. Rab'be ise hiçbir zaman demedi ki, hani itaat ettiğin zaman her şey düzgün olacak. Her şey dümdüz gidecek. Hayır. Ama Rab bırakmayacak. Bütün halk açlık çekerken Rab mucizeyle kuşlara buyruk veriyor. Gökten nasıl Musa'ya ekmek geldi, aynı biçimde tek bir kişiye gökten yine ekmek geliyor. Bu sefer kuşlarla. Ama sonra daha büyük bir şey oldu. Ondan sonra bu dere kurunca Rab onu Sarifta adında bir kasabada, Sidon kasabasına yakın. Ve o da Rab diyor ki sen oraya git, o kasabaya git. O kasaba gene İsrail'den dışarı. O putperest bir halk idi, putperest bir kasabaydı. Ve Rab diyor ki benim hakkıma gitme. Bu hak seni öldürmeye bakıyor. Ama sen gideceksin putperestler. Orada bir yer hazırladım sana. Ve Rab ona bir dul kadın gösterdi. Hani dul kadın derken sanki en zayıf. Değil mi? En birinci onlar ölürdüler kıtlık zamanında. En birinci onlar ölürdüler. Ve Rab dedi ki sen ona git. O seni besleyecek. İşte biliyor muyuz nasıl bir şey? Kadın karşısına çıkıyor ve İlyas ona diyor ki ver bana yiyecek bir şey. Kadın diyor, ben bu kadar az bir avuç kadar un kaldı, birkaç damla şırnağım kaldı. Bunlara bir pide yapacağım, öleceğim ve ben ve oğlum ikimiz öleceğiz. Nasıl sana vereceğim? Yetmeyecek. Ama İlyas diyor ki, hayır ver bana. Ve akıl almaz bir şey oluyor. Bu kadın, hani bütün kasabanın en zayıf kişisi diyelim. Razı geliyor, son parça ekmeğe bölsün, ölecek belki. Allah'ın peygamberiyle. Ondan sonra görüyoruz nasıl bu kadına söz veriyor. Madem bunu yaptın, Allah da sana karşılık verecek. Sen de 10 veya hiç eksilmeyecek bu kıtlık bitene kadar. Korkunç büyük bir mucize Rabb'ı da yaptı. Bence yani kuşlardan daha büyük bir şey. Lafın kısası, gördük ki Rabb'in işini yaparken Rabb bizi bakacak, bizi bırakmayacak. Tamam. Yani çok büyük bir şahitlik bu. Çok defa kişiler diyor ki, ama ne olacak bugün, bana ne olacak? Rabb'in işini yaparken Rabb sana bakacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu kutsal kitapta görüyoruz. Evet. İkincisi, görüyoruz dua ve kendi işlerimiz. İlyas'ın ikinci defa dua etmesini görüyoruz. Bakın, İlyas şimdi bu dul kadına sürekli giderdi ve dul kadın onu beslerdi. Ama ne oldu? 1. Kral 17. bölüm, ayet 17'den 22'ye kadar. Bir süre sonra ev sahibi, dul kadının oğlu gittikçe ağlaşan bir hastalığa yakalandı. Sonunda öldü. Bu kadın bu kadar iyilik yaptı. Razıydı, yani son parçası ekmeğini paylaşsın ve en sonunda oğlu öldü. Kadın İlyas'a, ey Tanrı adamı, alıp veremediğimiz nedir dedi. Günahlarımı Tanrı'ya anımsatıp oğlumun ölümüne neden olmak için mi buraya geldi? Kadın artık panik etmiş. Kadın artık şaşıyor. Sen mi sebep oldun, oğlum ölsün? Benim günahlarımı sanki cezalandırmak mı istiyorsun? Ondan sonra İlyas ne diyor? Oğlunu bana ver diyerek çocuğu kadının kucağından aldı. Kaldığı yukarıdaki odada çıkardı ve yatağına yatırdı. Sonra İlyas Rabb'e şöyle yalvardı. Şimdi gene İlyas'ın duasını okuyor. Ya Rabb Tanrı, neden yanında kaldığım dul kadının oğlunu öldürerek ona bu kötülüğü yaptın? İlyas 3 kez çocuğun üzerine kapanıp Rabb'e şöyle dua etti. Ya Rabb Tanrım, bu çocuğa yeniden can ver. Rabb İlyas'ın yalvarışını duydu. Çocuk dirilip yeniden yaşama döndü. Bu sene biraz düşün. Bu da küçük bir kulübe var. Küçük bir oda. Ve bu çocuk hani madem anasının kucağında demek o kadar büyük değildir. İlyas bunu alıyor şimdi. Yatağa yattırıyor. Ölü olarak cesedi. Ve şaşıyor ne yapsın. O da artık rahatsız oldu. O da artık dayanamadı. Ve burada İlyas'ın zayıflığına geliyoruz. Allah'ı suçlamaya başlıyor. Tamam mı? Ne diyor? Sen oğlunu öldürdün. Sen bu kadının oğlunu öldürdün. Bir suçlama yaptı. Dayatıramıyor. Ve başlıyor dua etmeye ama kafası alak bulak. Bilmiyor nasıl dua etsin. Değil mi? Önce büyük bir kurajla kralın önüne çıkıyor. Kurajı var yani bütün krala karşı çıksın. Ama şimdi görüyoruz İlyas'ı sanki perişan bir biçimde. Şaşkın bir biçimde. Bilmiyor artık ne yapsın, nasıl yapsın. Ve dua ediyor. Ya Rabbi niçin bunu yaptın? Ondan sonra görüyoruz çok ilginçmiş. Çocuğunu yattırıyor ve şaşıyor ne yapsın? Kendini atıyor çocuğun üstüne. Yani onun bedeni sanki kızanın bedeninin üzerinde. Niçin böyle yapmış? Sanki onda bir düşünce vardı. Benim bedenimin sıcaklığı şimdi o çocuğa bu cesede geçecek. O dirilecek. Yani öyle bir şey görüyoruz. Yani çok saçma bir şey değil mi? Ben bunu okurken diyorum ya İlyas sen o kadar mı zayıfsın, o kadar mı akılsızsın? Öyle bir kişi böyle dirilemez ki. Niçin buyurmuyor? Kalk, İsa gibi. Kızım kalk, Talita Kumi. Niçin bunu yapmıyor? Çünkü İlyas perişanıydı. Ama İlyas'ın bu perişanlığı bana kuraj veriyor. Ve burada görüyoruz, hani en büyük Allah adamları bile, aynı Yakup'un dediği gibi, en başta nasıl okuduk, İlyas da bizim gibi hisseden bir insandır. Ve birçok durumda biz öyle bir duruma geliyoruz, dua ederken şaşıyoruz artık nasıl konuşalım. Şaşırıyoruz artık, nasıl dua edelim? Ve panik içinde konuşuyor. Bilmiyoruz ne konuştuğumuz, bilmiyoruz ne, nasıl dua ettiğimiz. Bir örnek var, bir adam Afrika'ya gitmiş avcılığa, istiyor aslanları vursun. Büyük bir ekspedisyon yapmış. Yavaş yavaş böyle çalıların içinden geçerek, birdenbire tak bir aslan onun karşısına çıkıyor. Artık vakit yok, nişan alsın ve vursun. Adam panik içinde, aslan onu öldürecek şimdi, parçalayacak onu. Ne yapsın? Ondan sonra bu panik için dua eder. Aslan, aslan bizi Rab'den koru. Tabii ki tam tersi değil mi? Lazım olsun Rab bizi aslanla koru. Ama o panik içinde sözleri şaşırtıyor. Acaba Rab böyle duaları işitiyor mu? Gramatika bozuk. Yani izletçeni düşmüyor. Uygun düşmüyor. Rab diyecek mi? Aa, madem bu kadar saçma dua ediyorsun, benim yardım yok sana. Hayır. Elbette Rabb böyle yapmayacak. Ve İlyas'ın yaptığı da bana çok büyük bir kurar. O da aynı panik içinde. Ne yapayım şimdi? Bu kadar iyilik yaptı bu kadın bana ve sen onun çocuğunu aldın. Olacak mı? Ama ne kadar zayıflık içinde dua ederse, ne kadar panik içinde dua ederse görüyoruz Rab yardım ediyor. Rab duaya cevap veriyor. Romalılar 8. bölümde çok güzel bir biçimde yazıyor ki biz nasıl uygunsa dua etmesini bilmiyoruz. Ve kutsal ruh bizim için aracılık yapıyor. Bizim zayıflıklarımıza yani yardım ediyor. Onun için sen kuraj al. İlyas da ne kadar büyük bir peygamber olsaydı senden daha büyük değildi. Ve sen de aynısını yapıyorsun. Ve şimdi devam ediyoruz. 3. tema. Dua ruhsal savaştı. Ve şimdi en çok bilinen seneye geliyoruz. 3,5 sene doldu. Artık zamanı geldi. Büyük bir konfrontasyon. Okuyoruz 1. Krallar 18. bölümde. 30'dan 38'e kadar. O zaman İlyas bütün halka dedi, bana yaklaşın. Herkes onun çevresinde toplandı. İlyas, Rabbin yıkılan sunağını onarmaya, yani remont yapmaya başladı. Bu oluyor Karmel Dağı'nda, tam denizin kıyısında ama yüksek bir balkanda. Orada Rab buyurmuştu İlyas'a, toplasın kendini ve İsrail halkını ve bütün sahte peygamberleri oraya toplasın. 450 kişi. Ve İlyas ne yazıyor? 12 taş aldı. Bu sayı Rabbin Yakup'a senin adın İsrail olacak diye bildirdiği Yakup oğulları oymaklarının sayısı kadarıydı. İlyas bu taşlarla Rabbin adına bir sunak yaptırdı. Çevresinde iki seyah tohum alacak kadar bir hendek kazdı. Sunağın üzerinde odunları dizdi. Doğaya, öküze yani parça parça kesip odunların üzerinde yerleştirdi. 4 küp su doldurup yakmalık su meyven odunların üzerine dökün dedi. Ve sonra bir daha yapın dedi. Bir daha yaptılar. Bir kez daha yapın. 3. kez aynı şeyi yaptılar. Bol bol su döktüler. O zaman sunağın çevresinde akan su hendeği doldurdu. Akşam sunusu, akşam kurbanı saatinde Peygamber İlyas sunağa yaklaşıp şöyle dua etti. Ey İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in Tanrısı olan Rab! Bugün bilinsin ki sen İsrail'in Tanrısısın. Ben de senin kulunum. Ve bütün bunları senin buyruklarınla yaptım. Ya Rab, bana yanıt ver. Yanıt ver ki bu halk senin Tanrı olduğunu anlasın. Onların yine sana dönmelerini sağla. O anda gökten Rabbin ateşi düştü. Düşen ateş yakmalık sunuyor. Odunları, taşları ve toprağı yakıp hendekteki suyu kuruttu. O kadar büyük bir güçten gökten ateş düştü. Evet, burada görüyoruz. En büyük savaş. İlyas'ın sanki en büyük savaşını burada görüyoruz. Ama bu nasıl yaptı? İlyas bunu nasıl yaptı? Bakın okuduğumuz dua çok kısa. Daha önce bu sahte Baal peygamberler ve Astarte peygamberler 450 kişi sabahtan akşama kadar toplantı yaptı. Sabahtan akşama kadar kendileri kaptırdılar. İçkilerle, drogalarla tamamen kendileri böyle bir trans haline geçirdiler. Hatta başladılar bıçaklarla kendini yarmaya. Onların tanrıları kan gördü mü duaları daha ciddi olunur. Bütün bunlar yaptılar onların tanrıları yani dikkatini çekmek için. İlyas onlara eğlendi. Bağırın bağırın belki sizin ikisi tuvalete gitmiş. Öyle alay ediyor. Çünkü biliyor ki ne kadar da bağırsın ne kadar da ciddi dua edersin boşuna. Eğer gerçek tanrıya dua etmezsen. Ondan sonra İlyas onlara söylüyor. İlk önce ne yaptı? İlginç bir şey. Yazıyor ki sunağı onardı. Kurban yeri tamir etti. Bunu da görüyoruz. Bu sanki bu hareket tövbe demek. Bu hareket demek dönüş demek. Tövbe zaten değil büyük emosyon. Tövbe demek değil hani gözyaşlarla ağlayasan. Tövbe demek aklını değiştirirsin. Tövbe demek döndüğün yoldan dönüyorsun bir daha. Dikkatsizlik yüzünden o sunak, o kurban yeri yıkılmıştı. Kimse ona dikkat çevirmezdi. O orada dururdu. Senelerce, belki 100 sene, belki 150 sene kimse orada kurban kesmedi. Ve o yüzden yağmurdan ve hayvanlardan bu atık yıkıldı, yıkık idi. Ama İlyas şimdi diyor ki, Rabb'i hatırlayın. Nereden düştünüz diye hatırlayın. Kurban yeri düşüncesi bize yabancı geliyor. Bugün görüyoruz kurban yeri kesiliyor, etler dağıtılıyor. Ama eski antlaşmada kurban sadece spesyal yerlerde yapılırdı. Ve diyor ki, ilk önce bu yeri yapalım. Ondan sonra kurban olabilir. Çok önemli bir şey. Sen Rab'bi acaba unuttun mu? Onlar yaptığı gibi. Sen kendi kafana göre hayatı arıyor musun acaba? Onların yaptığı gibi. Onun için İlyas'ın en birinci işi bu. Ondan sonra 12 taş seçiyor. Ve bu da açıkça yazıyor ki 12 taş, niçin 12 taş? İsrail halkının cinsleri için her birer tane sembolik olarak tam 12, diye 11, diye 13, tam 12 lazım da olsun. Ama bu o günlerde sanki bir mesaj idi. Çünkü İsrail kralı ikiye bölünmüştü. Güney tarafında iki cins kaldı. Yukarıda kaldı 10 cins. 2'den 10. Niçin sadece 10 tane taş almadı? Çünkü Rab onu sadece kuzey, Sefer tarafına yolladı. Oradaki kralı, İsrail kralına yani peygamberlik yapsın. Altında 10 tane taş alsın. Ne yapmadı? 12 yapmadı. Neden? Çünkü Rab burada gösteriyor ki bu ayrılığı hiçbir zaman kabul etmemişti. Hiçbir zaman razı gelmedi. Kendi halkı bölmüştü de herkes kendi yoluna devam etti. Ve bizim için de çok büyük bir şey. Biz de dua ederken kilisenin bütünlüğünü düşünüyoruz. Kaç kişi görüyorum dua ederken diyor ki aa Rab bizim toplantı şöyle, bizim toplantı böyle yap. Ama Rab aslında böyle demek istemiyor. Aslında Rab böyle dua etmenizi istemiyor. Biz dua ettik mi ruhsal konular için? O zaman diyor ki bütün kasabayı düşün. Bütün mahalleyi düşün. Sen bakma sadece senin kendi toplantına. Ama nasıl İsrail halkı 12 cinsiydi, sen de unutma ki İsa Mesih'in bedeni bir. Ondan sonra görüyoruz nasıl İlyas dua etti. Bütün duası belki 10 sekunda sürdü. Bakın Bağut peygamberi sabahtan akşama kadar rahat rahat 13-14 saat dua ettiler. Çok büyük nalelerle, çok büyük ilahilerle, çok büyük hareketlerle İlyas sadece 10 sekunda. Onların 14 saat dua etmeleri müminin faydasızdı. Bir şey cevap vermedi. İlyas 10 sekunda dua etti ve Rab gökten ateş verdi. Evet, bu da mesele olmuyor mürüzlük için. Mesele olmuyor hani İlyas üşendi 2 saat dua etsin. O mesele değil. Ama lazım değildi. Çünkü niçin böyle? O kimi dua ettiğini bilirdi. Ve dua ettiği Tanrı'ya o kadar yakın idi ki az sözle bu efekti bıraktı. Mesela sen büyük bir kasabanın hükümetine gidiyorsun ve iş bitirsin sana. Ben hatırlıyorum bir kere biz Polonya'nın hükümetine gittik. Oo, çok büyük olay. Haftalar önce ças alıyoruz. Ondan sonra adamın keyfi yoksa gene kabul etmeyecek. Hadi 2 hafta sonra gelin diyor. Çok büyük bir şey. Ondan sonra o derken fırsat yok sanki rahat rahat konuşuyorsun. Belki sen aylarca, senelerce yalvarıyorsun. Neden? Çünkü sen adama yakın değilsin. O senin ahbabın değil ki her bir sözüne dikkat etsin. Ama sen ona yakın bir kişi ise, yakın bir kişi sadece bir telefon kalıyor, alo, şunu yapalım diyor. 10 sekunda konuşuyor ve iş hazır. Mesele orada. İlyas böyle yaptı. Değil şimdi hani yorgunluk ya da yaşlılık ya da üşenmek. Hayır. O Allah'a o kadar yakın idi. Az sözle bunu yapabildi. Şimdi kendini sor. Allah senin sözlerine dikkat çekiyor. Sen Allah'a dua ettiğin zaman tamam, o seni sesliyor mu? Nasıl bu duruma geliyoruz? Tabii ki İlyas bugün doğdu. Ondan sonra bu duruma geldi değil. Uzun sene o yalnız kaldı. Uzun sene o Rab'le olan ilişkisini geliştirdi. Uzun sene yalnızlık da şöyle bu derece geldi ki Rab ona bir sekundada cevap versin. Evet, bu üçüncü şeydi. Şimdi dördüncü olaya geliyoruz. Dua bereketleri indiriyor. Şimdi bu olayın arkasından dedi ki bu sahte peygamberleri alın ve öldürün. Bütün halk bu gökten düşen ateşi görünce yüzüstü kapandılar, korkudan yani yere düştüler. Dediler ki Yahve Rab'tır, Yahve Rab'tır. Biz başka Tanrı'ya atıp tapmayacağız. Hemen korkudan söz verdiler. Büyük bir dönüş oldu. Ama bu kıtlık daha devam ediyor. Bu kuraklık daha devam ediyor. Bu olayın hemen arkasından İlyas, Balkan'ın en yüksek noktasına geçti. O da bütün deniz gözüküyor. Gök bütün mavi, bir tane bulut yok. Yağmur nerede? Ona şöyle devam ediyor. Sonra uşağına, yani hizmetçisine, hadi git denize doğru bak dedi. Uşağa gidip denize baktı ve hiçbir şey görmedim diye karşılık verdi. İlyas uşağına 7 kez git bak dedi. Ve bu zaman içinde İlyas çönmüş, kafasını bacakların arasına almış, o kadar yani bir pozisyonda dua ediyor. Uzun zaman dua ediyor. Ve ne oluyor burada? 7. kez gidip bakan uşak denizden avuç kadar küçük bir bulut çıkıyor. Böyle bakıyorum küçük bir bulut. İlyas şöyle dedi. Git Ahab'a söyle. Yağmura yakalanmadan arabanı al ve geri dön. Yağmur yağdı mı? Bizim gibi asfalt yolları yoktu. Hepsi toprak idi. Ve yağmur yani birden böyle düştü mü çok hızlı. Çamur içinde yuvarlanacak ve dönemeyecek. Tam o sırada gökyüzü bulutlardan karardı. Rüzgar çıktı. Şiddetli bir yağmur başladı. Ahab hemen arabasında binip İzrail'e gitti. Üzerine Rabbin gücü inen İlyas kemerini kuşanıp İzrail'e kadar Ahab'ın önünde koştu. Üç kişi koşuyor böyle. Büyük bir sena. En arkada sanki Rabbin arabası kara bulutlar içinde hani kovalıyor. Ortada Kral Ahab kendi en seçkin beygirlerin arabasına binmiş ve o da bir yarış içinde sanki ne kadar yakalanmasın yağmura. Ve en önde yayan koşan İlyas. Rabbin gücü diye onun üzerine geldi ve beygirlerden daha hızlı koştu. Yakın 26 kilometre kadar. Şunu biliyor musunuz? Ve böylelikle Rab kendi gücünü gösteriyor. Dua bereketleri indiriyor. Ve son olarak 5. olay. 3. defa görüyoruz nerede İlyas dua etti. Sıkıntıda dua etti. Bu kadar büyük bir zaferden sonra bekliyoruz artık bütün halk dönsün. Kral Ahab sanki pişman oldu, tövbe etti. İstiyor gerçek kralısına dönsün ama karısı izin vermiyor. Karısı daha fena. İzmir kuduruyor. Benim peygamberlerimi öldürdü. Ve saraydan buyruk veriyor. Yarına kadar İlyas'ı öldürmezsem tanrılar bana aynısını yapsın. En büyük yemin yapıyor o zaman. İlyas korku içinde başlıyor kopuşma. Kaçıyor. 40 gün kadar bir kaçış yapıyor. Tamam mı? Ve gidiyor Horef Dağı'na. Çok uzak bir yer. Nerede Allah Musa ile karşılaştı. Tam oraya koştu. Neden? O kadar Balkanlar var. O kadar güzel devletler var. Nerede saklansın? Niye gidiyor Horef Dağı'na? Bunu bir anlam mı? Sanki istiyor desin ki ben lazım Allah'ın bir daha görüşeyim, buluşayım. Nerede Musa buluştu? Eğer burada buluşmazsam hiçbir yerde buluşamam yaptı. Ve oraya kadar kopuşuyor. Ondan sonra saklanıyor ve bekliyor Allah kendini göstersin. Türkiye artık büyük bir depresyona düşüyor. Yalnız kaldı. Bakın İlyas o kadar kahraman gibi görüyoruz ama ne oldu? Bir gün o kadar kurajlıyken bir gün sonra bir kadından korkuyor. Karışılığın korkuyor. Nasıl? Hiç mi demiyor? Gelsin de askerleri. Gene gökten ateş indireceğim. Yapmıyor. O da böyle zayıf bir insan yani. Yani Balkan'dan dereye kadar çok çabuk düşüyor. Böyle okuyoruz. Musa şimdi işte Sina Dağı'nda bulunurken 1. Kral 19. bölüm ayet 9 şöyle okuyoruz. Geceyi orada bulunan bir mağarada geçirdi. Rab konuşuyor. Rab burada ne yapıyorsun İlyas diye sordu. İlyas Rab'be her şeyi egemen Tanrı'ya büyük bir istekten kulluk ettim diye karşılık verdi. Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti, sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım, beni de öldürmeye çalışıyor. Rab cevap veriyor. Rab şimdi kendini gösterecek ona. Rab dağa çık ve önünde dur, yanından geçeceğim dedi. Rab'in önünde çok güçlü bir rüzgar dağları yarıp kayaları parçaladı. Ancak Rab rüzgarın içinde değildi. Rüzgarın ardından bir deprem oldu. Rab deprem içinde de değildi. Depremden sonra bir ateş çıktı. Ancak Rab ateşin içinde de değildi. Fırtına, zelzele ve ateş. Nasıl Musa kendini gösterdi Rab? Değil mi? Aynı yerde Musa'ya kendini öyle gösterdi. Ama bu biçimde artık kendini göstermiyor. Göstermiyor. Yok diyor. Bu olayların içinde Rab yok. Depremden sonra bir ateş çıktı. Ateşten sonra ince yumuşak bir ses duyuldu. İlyas bu sesi duyunca cübbesiyle yüzünü örttü, çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, burada ne yapıyorsun İlyas dedi. Demek Rab kendini bambaşka bir biçimde gösteriyor. İlyas'ın beklemediği bir biçimde. O bekledi böyle büyük nara, büyük gürültü, büyük işle. Hayır, Rab onda yoktu. İncelik böyle bir esinti içinde, bir ses içinde kendini gösteriyor. Ve İlyas aynı lafı tekrarlıyor. Rabbe her şeye egemen Tanrı'ya büyük bir istekten kulluk ettim diye karşılık veriyor. Ama İsrail halkı senin antlaşmalarını reddetti. Sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım, beni de öldürmeye çalışıyor. Aynı biçimde bir daha ağlaşıyorlar. Artık büyük depresyona düştüm. Büyük depresyona düştüm. Sen de var mı düştüğün böyle depresyona? Sen de var mı düştüğün öyle bir duruma? Nerede hani istiyorsun vazgeçmek? Nerede böyle hani absolutno niçin iman ediyorum artık? Boşuna. İnsanlar zaten seslemiyor beni. İnsanlar zaten istediklerini yapıyorlar. Hiç mi uğraşıyorum? Bu duruma var mı geldin? Şimdi cevap çok ilginç bir cevap dedi. Bir insan böyle bir depresyona düştü mü? Ne yapıyoruz? İlk önce doktora gidiyoruz, ona yapıyor bize ilaç veriyor. Değil mi? Direkt o bizim yani bedenimizi ettiriyor. O da fayda olmadı mı? Kardeşlerle yalvarırız. Dua edin benim için. Öyle değil mi? İmanlarla dua ediyor gece gündüz. Belki o da fayda etmiyor. Hiçbir şey fayda etmiyor. Depresya devam ediyor. İnsan bu depresyadan çıkamaz. Ama Rab şimdi İlyas'a öyle bir ilaç veriyor. Ben buna şaşkıyorum. Ya bunu okuyunca dedim ya nasıl bir Allah'ım ya. Bakın ne diyor. Rab şimdi ne diyor? Bu. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. Diye ağlıyor İlyas. Bu panik ediyor. Şimdi Allah razı olsun. Tamam çocuğum sıkılma. Ben seni koruyacağım. Tamam iyi her şey iyi olacak. Kal burada saklan. Hatırlıyor musun ben seni nasıl korudum işte. Sarepta kasabasında ya da bu Kedron deresinin yanında. Sıkılma iyi olacak. Hayır. Ne diyor? Rab dedi ki geldiğin yoldan geri dön. Şam ya yani Damaskus yakındaki kırlara git. Oraya vardığında Hazael'i Suriye kralı olarak mesel. Sonra Nimşi oğlu Yehu'yu Yehu İsrail kralı olarak mesel. Ve Şafat'ın oğlu Elisha'yı kendi yerine peygamber olarak mesel. Şafat kralı. Rab böyle hiç yumuşak bir laf yapmıyor. Sen tamam anladık sen depresyondasın. Tamam korkuyorsun hani seni öldürmesinler. Tamam şimdi oraya bakma sıkılma. Şimdi ben sana iş vereceğim. Üç tane iş yapacağım var. Damaskus'a gideceğim. Tamam mı? Sonra İsrail kralını mesajı hem de senin yerine geçecek bir başka peygamber seçeceğin ve mesajı. Ya nasıl bir Allah'ımız var? O kadar duygusuz mu? O kadar acımasız mı? Niye böyle yumuşak, tesirli, verici sözler kullanmıyor da hemen iş ver. Sanki istiyor söylesin, bize tesirli veren şey ruhsal işimizi yapaktır. Sanki Rabbin cevabı bu. Ne kadar Rabbin işini yaparsan bu kadar sıkıntı içinde, bu kadar depresya içinde, bu kadar yani çaresizlik içinde çare bulacağım, tesirli bulacağım ve gerçekten yani değişeceğim. Çok büyük bir adet bizim için. Sonra görüyoruz İlyas kendini toparladı ve bütün bu işleri yerine getirdi. Rab İlyas'a sebep göstermedi. Anlatmadı niçin böyle oldu. Değil mi? Çok hep böyle soruyoruz. Allah niçin böyle oldu? Neden böyle oldu? Rab susuyor bu tema. Vermiyor cevap. Aynı zamanda böyle yumuşak psikiyatri sözlerden de yaklaşmadı. Değil mi? Aha kendini nasıl hissediyorsun şimdi? Ne yapabilirim senin için? Onu da kullanmadı. Hayır. Rab'in tesellisi onun işini yapma. Git işimi yap diyor. O zaman aradığın teselliyi bulacak. Biz dua için konuşurken Rab sanki bize aynı akıl veriyor. Biz aynı akıl veriyor. Dua ediyoruz Rab'in işi devam etsin diye, ilerlesin diye. Ama aynı zamanda Rab bizi bu görevi veriyor. Git yap o zaman göreceksin. Besleyeceğim seni, koruyacağım seni düşmanlardan. Tamam ve senin o saldırını da bakacağım, depresyondan da çıkaracağım seni. Yeter ki git yap. Son olarak çok fazla hoşuma gitti. Nasıl İlyas dua etmekten vazgeçmedi. Balkan başında Akdeniz'in karşısında oturarak 7 kere kendi hizmetçisini yolladı. 7 kere. Bizde acaba böyle bir anlayış var mı? Lazımsa 7 kere dua edeceğim. Lazımsa 7 kere 70 kere dua edeceğim. Ne kadar kolay vazgeçiyor. Bir iki defa sonra Allah istemiyor. Ama İlyas vazgeçmiyor. Tamam. İsa Mesih bir dul kadının arsızlığını örnek olarak bıraktı bize. Hatırlıyor musun? Luka 18. bölüm. Ve diyor ki dul bir kadın Suriye'ye hakime gidip tamamen durmadaki her gün aynı temaya bıktırdı adam. Bıktırdı. En sonunda artık ya illallah deyip bu adam kadının hakkını verdi. Bizim Allah'ımız deyip götürdü hakim olsun ama bizim hareketlerimiz aynı olsun diye bu örnek verelim. Tamam mı? Durmadakına dua etmekte devam edin. Biz topluluk olarak sanki bunu unutmuşuz. Biz topluluk olarak dua etmeye yani son çare gibi böyle bir hareket olarak görüyoruz. Ama ben istiyorum yeni sene için, hani yeni sene için hep yeni böyle kararlar alınıyor ya, değil mi? Bu sene hani biz de bir karar alalım. Bizim toplantı için 2013 senesi bir dua senesi olsun. Rab İlyas'ı kullandı. Bir sadece büyük işler yapsın diye ama bizim de örnek, yani bize örnek olsun diye ve bize kuraj versin diye. Madem İlyas yaptı, sen de, siz de yapabilirsiniz diyor Yakup. Onun büyük kuraj vermesi budur. Olay biz onu ciddi alalım ve gelecek sene artık bu mahalleyi değiştirmek için gerçekten İlyas gibi dua etmeyi ödememek.